1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayetti. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaştığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır der. Biz de ışıkta yürürsek demek Tanrı'nın sözünün ışığında yürümeliyiz demektir. Dr. Harry Ironside bu ayette ilgili zorluğunu anlatır. Kanın aracılığının ışıkta yürüyüşümüze bağlı olduğunu fark edip ayeti şöyle anlamıştır. Işığa göre yürürsek oğlu İsa'nın kanı bizleri her günahtan arıtır. Yani Tanrı'nın her emrini titizlikle izlerse Tanrı onu temiz kılacağını düşünmüştür. Daha sonra bu ayetin ışığa göre değil ışıkta yürümek dediğinde fark etti. Önemli olan nasıl yürüdüğünüz değil nerede yürüdüğünüzdür. Tanrı'nın önüne gelip onun sözünün günahlı yüreklerimizin üzerinde parlamasına izin veriyor muyuz? Görüldüğü gibi karanlıkta yürüyüp iyi bir durumda olduğunuzu düşünmeniz mümkündür. Her birimiz küçük yaşlardayken yapmamamız gereken pek çok yaramazlık yaptık. Bazen bazı arkadaşlarla okuldan kaytardık. Bir gün yine okulda ektik. Ormanda saklanmaç oynarken birden hava karardı ve hafiften yağmur yağmaya başladı. Önce aldırmadık, geçer dedik ve oyunumuza devam ettik. Az sonra felaket bir yağmur başladı ve hemen yağmurdan korunacak yer aradık. Hepimiz çil yavrusu gibi dağıldık. Koşan koşana herkes kendi başının çaresine bakacaktı. Bir ara ormanın kenarında bir mağara olduğunu hatırladım. Önce bunu nasıl bulacağımı da düşündüm. Ormanda yön bulmak o kadar kolay değildi. Nasıl olduysa oldu, aradığım mağarayı buldum. İçi zift gibi karanlıktı. Yağmur alabildiğince yağıyordu. Karanlıktan çekindiğim halde yapacak başka bir şeyim yoktu. İçeri girip oturdum. Dışarıda göz gözü göremez hale gelmişti. Böylesine bir yağışı daha önce görmemiştim. Mağaranın içi karanlık ve nemliydi. Ürperdim ama cebimde kibrit olduğunu hatırladım ve buradan çalı çırpı toplayıp bir ateş yaktım. Bir de ne gördüm biliyor musunuz? Meğer mağarada ben yalnız değilmişim. Kocaman böcekler, avucum kadar örümcekler, yarasalar ve hatta oturduğum yerden biraz ötede çöreklenmiş bir yılan bana acaba bu da kim gibisinden bakıyordu. O mağaradan hem fırladım hem de nefes nefese eve geldiğim zaman sırılsıklam olmuştum. Ben o karanlık mağarada çevremdeki mağara sakinlerinin varlığından habersiz rahatça yarım saat kadar oturmuştum. Ancak yakmış olduğum ateşin ışığında çevremdekileri görünce rahatsız oldum ve hemen oradan ayrıldım. Dünyanın her tarafında insanlar ibadet yerlerine gidip dinsel ibadetlerini yapmaktadır. Ancak bu insanlar Tanrı'nın sözünü çoğu zaman işitmez. Sonuçta karanlıkta oturup ekonomi, politika, iyi yaşam ya da yaptıkları iyi bir şey ile ilgili şeylerden söz edip teşvik alırlar. Ve birçoğunun da rahatı yerindedir. Elbette de öyle olacak. Eğer Tanrı'nın sözünün ışığının altına gelselerdi, günahlı olduklarını ve Tanrı'yı kendi düzeylerine indiremeyeceklerini de anlarlardı. Yuhanna Tanrı ile beraberliği olduğunu iddia edip günahta yaşayan birinin yalan söylediğini söylemektedir. Vaizlik yaptığım bu yıllar içerisinde böyle durumlarla çok karşılaştım. Tanıklığını anlatarak dolaşan bir vaiz vardı. Sonradan onun bir üçkağıtçı olduğu da ortaya çıktı. Elbette bu Mesih'in amacına zarar verdi. Bu kişi halen Tanrı ile beraberliğinin olduğunu söylüyordu. Görüyorum ki günümüzde ahlak standartları hızla değişmektedir ve insanlar günahlarını çeşitli yollarla açıklamaya çalışıyorlar. Ancak Tanrı'yı kendi düzeylerine indiremezler. Eğer günahta yaşıyorsanız Tanrı sizinle beraberlik içinde olmayacaktır. Farklı bir şekilde düşünüyorsanız ya kendinizi aldatıyorsunuzdur ya da durumu kurtarmak için psikolojik bir hileye başvurmuşsunuzdur. Ve bugünkü psikolojik güçlerinizin çoğu bu merkezde toplanır. Beni bu konuda dinleyen birisinin dediği gibi yani kilisede 200'lerin olduğunu mu söylüyorsunuz? İşin aslına bakılırsa bu doğrudur. Karanlıkta yürüdükleri halde Tanrı ile beraberliğim var derler bu insanlar. Yuhanna onların yalan söylediğini söylüyor. Varsayalım ki Tanrı'nın bir çocuğusunuz ve içinde olduğunuz günahlı yaşamı Tanrı sözünün ışığında görmektesiniz. Kurtuluşunuzu yitirmiş mi oldunuz? Odamın ışığını açtığımda elimin kirli olduğunu görürsem gidip onu yıkarım. Elçi Yuhanna da şunu söyler. Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Arındırır sözcüğü geniş zaman olduğundan Mesih'in kanı sürekli olarak bizi günahtan arındırmaktadır der. Kurtuluşunuzu değil Tanrı ile beraberliğinizi yitirirsiniz ve aranana kadar bu beraberliği tekrardan kazanamazsınız. Gördüğünüz gibi Yuhanna aile gerçeğinden söz eder. Ben bunları söylerken çoğu kişi beden gerçeğiyle ilgilenmektedir. Bazıları ise bu konuyla karşılaşınca tökezleyip diğer aşırı uç olan buna aşırı önem verme yoluna saparlar. Beden yani inanlar topluluğu önemli bir gerçektir ve yeni antlaşmanın önemli bir bölümünde yer tutar. Ancak aile gerçeği de önemlidir. Eğer Tanrı'nın ailesindeyseniz ve yaşamınızda günah varsa Tanrı size Mesih'e inanmayan bir günahlıya davrandığı gibi davranmayacaktır. O size söz dinlemeyen bir çocuk gibi davranacaktır. Cezalandırılmak için sizi alıp odunluğa götürür. Davut peygambere böyle yaptı. Ve Hananya ile Safira da kolayca kurtulmadılar. Sevgili dostum, Tanrı'yı kendi olduğunuz yere indirmeye çalışmak işe yaramayacaktır. Bununla birlikte bu günahlı insan ile kutsal Tanrı arasındaki uçurumu kapatmak için sıklıkla başvurulan yanlış bir yöntemdir. Tanrı ile birlikte yürümek adına yapılan büyük yanlıştan, yani Tanrı'yı insanın düzeyine indirmeye çalışmaktan bahsettik. Aynı zamanda sıkça kullanılan diğer bir yöntem ise insanı Tanrı'nın düzeyine çıkarma girişimidir. Onlar insanın günahsız mükemmelliğe ulaştığını ve yüksek yerde yaşadığını söyleyebilirler. Yuhanna bu konuya ilişkinde şöyle diyor 1. Yuhanna 1. bölüm 8. ayet. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Bu yalancı olmaktan daha kötüdür. Eğer yaşamınızda günahın olmadığını söylemeye başladıysanız sizde kesinlikle gerçek yok demektir. Bu sizin yalancı olduğunuz değil, sizde gerçeğin olmadığı anlamına gelir. Kendinizi aldatıyorsunuz demektir, başkasını değil. İmanda bir arkadaşımla aynı odada kalmak durumunda kaldım bir zaman. Gerçekten iyi bir çocuktu, tek sorunu fazla mükemmeliyetçi oluşuydu. Birkaç yıldır hiç günah işlemediğini bana söyledi. Günah işlemeyen biriyle tanışmak beni çok şaşırttı. Arkadaşım olabileceğini umdum ama o arkadaş canlısı da değildi. Benim yaşadığım her yerde bazen bazı şeyler ters gider. Odamda iki kişiydik ve bunların biri hiç yanlış yapmayan birisiydi. Dolayısıyla bir yanlış olduğunda kimin suçlanacağını da siz bulun. Genellikle hatanın bende olduğunu kabul ediyorum ama her zaman değil. Hoş birisi olmakla birlikte iddia ettiği mükemmelliğe ulaşmış değildi. Daha sonra bir başka oda açıldı ve ben de bu yeni oda arkadaşıyla kalmak istedim ve arkadaşıma odadan ayrıldığımı söyledim. Üzülüp nereye gideceğimi sordu. Ona en az benim kadar sıradan olan yeni bir kişiyle tanıştığımı ve onunla kalacağımı söyledim. Dediğimi de yaptım ve eski arkadaşımın odasına başka kimse gelmedi. Ben ise yeni arkadaşımla gayet iyi anlaştım ve halen de arada sırada birbirimizi ziyaret ederiz. İyi de zaman geçiririz. Yıllar içinde biraz olgunlaştıysak da hiçbirimiz mükemmel değiliz. Eğer kusursuz olduğunu ya da mükemmelliğe ulaştığını düşünüyorsan senin eşine de acırım. Senin çocuklarına, dostlarına, yakınlarına acırım çünkü senin gibi kendisini kusursuz gören biriyle yaşamak zordur. Ama Yuhanna bize kesinlikle şunu söyler. Günahımız yoktur dersek kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. Kendimizi Tanrı'nın düzeyine çıkartamayız. Bu yaşamda mükemmelliğe, kusursuzluğa ulaşmak da olanaksızdır. Önemli olduğunu düşündüğüm bir örneği vermeme izin verin. Hapishanede din görevlisi olarak çalışan biriyle tanıştım. Harika, şevk dolu bir imanlıydı. Ona yönelik herhangi bir eleştirim yok. Bir gün beni yolda görüp, kardeşim dün akşam kutsallık buldum dedi. Nasıl yani diye sordum. Bana artık günah işlemeyeceği bir yere ulaştığını söyledi. Onu bir süre görmedim ancak bizim kilisemizden bir kişi onun komşusuydu. Bu mükemmel adamın oğlu babasını ziyarete geldi ve arabasını benim arkadaşımın evinin önüne park etti. Buna bir şey söylemedi ancak orada çalışması gerekiyordu. Komşusu da bunu biliyordu. Ama bundan hiç konuşmadılar. Arkadaşım baktı arabanın çekileceği falan yok, kızdı ve yan tarafa gidip onu çekmelerini söyledi. Bu mükemmel adam kendisini kaybedip bağırdı çağırdı. Bir süre sonra konuşurken arkadaşım olayı anlattı. Ardından bir gün mükemmel adamı bulup ona bir zamanlar kutsallığını söylemişti dedim. Evet dedi. Günah işlemediğini söylemiştin dedim. Kabul etti. Ona bu olayı anlatıp kendisinin kızdığını, bağırıp çağırdığını ve bunun uygun olmadığını söyledim. Biraz sıkılıp sanırım kendimi kaybettim dedi. Bunun günah olmadığını ancak bir hata olduğunu söyledi. Ona o halde beni kutlayabilirsin çünkü ben de aynı düzeye ulaştım. Ben de günah işlemiyorum. Yalnızca hatalarım oluyor. Hem de oldukça çok dedim. Ancak dostum Tanrı sözü senin komşuna yaptığının bir günah olduğunu çok açık bir şekilde yazar. İnsan benim günahım yoktur ya da ben iyi bir insanım, hata işlemem deyince kimi aldatır? Sadece kendisini kandırmış olur. Kimse Tanrı'yı aldatamaz. Komşusunu ya da arkadaşını da değil. Yalnızca kişi kendisini aldatır. Yine de çok sayıda insan kendileriyle kutsal Tanrı arasında köprü kurabilmek için bu yolu denemektedir. Peki bu durumda Tanrı'yı kendi düzeyimize indiremeyeceğimize ve kendimizi de onun düzeyine çıkartamayacağımıza göre ne yapacağız? Tanrı'nın bir çözümü bulunmaktadır. Bu çözüm de günahlarımızı itiraf etmektir. Elçi Yuhanna da alternatifi bizlere sunar. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günahlarımızı açıkça söylersek işte eğer türünden sözlerimizden bir diğeri onlarla sık sık karşılaşırız. Eğer Tanrı ile beraberliğimiz vardır dersek, ışıkta yürürsek, işte günahlı insanla kutsal Tanrı'yı bir araya getirmenin yöntemi karşımıza bu noktada çıkar. Günahların itiraf edilmesi. Günahların açıkça söylenmesi. Bu ne anlama gelir? İtiraf ya da açıkça söylemek sözcüğü eski Yunanca'da homologeo sözcüğüdür ki bu aynı şeyi söylemek anlamına gelir. Tanrı'nın söylediğinin aynısını söylemek durumundasınız. Tanrı sözünde yaptığınızın günah olduğunu söylüyorsa siz de onun tarafına geçip doğrudur Rab, bu bir günahtır demelisiniz. İtirafı açıkça söylemenin anlamı budur. İşte bu Mesih inanlısının yaşamında günahı halletmek için Tanrı'nın yöntemidir. Geçenlerde önemli bir sorunu olan birisiyle konuştum. Kendisine sadık kalmayan eşini boşamıştı. Evini ve işini de kaybetti. Oldukça yıkılmış durumdaydı. Bana şöyle dedi. Tanrı'ya hizmet etmek istiyorum ama kaybettim. Tam bir yenilgiye uğradım. Ona açıkça şöyle dedim. Bunları bana değil Tanrı'ya anlat. O senin kendisine dönmeni bekliyor. Ona yenildiğini, yanlış yaptığını söyle. Ondan yardım iste. O senin babandır. Aileden atılmış değilsin ve yitirdiğin beraberliğe yeniden kavuşabilirsin. Eğer günahlarını itiraf edersen güvenilir ve adil olan Tanrı onları bağışlayacaktır. Biz günahlarımızı itiraf edince Tanrı ne yapar? Bizi arıtır. İncil'de İsa Mesih kaybolan bir oğuldan söz eder. Oğul her türlü pisliğe girip çıkar ve babasının payına düşen paralarını har vurup harman savurur. Sonunda pişman olarak uzak bir ülkeden geri döner. Üstelik üstü başı yırtık, kirli, üzeri pis, hatta domuz kokmaktadır. Böyle pis birisine babasının yeni bir elbise giydireceğini düşünemezsiniz değil mi? Baba elbette önce onu yıkadı, sonra da elbiselerini giydirdi. O dönemlerde Roma İmparatorluğu'nda yıkanmak çok önemliydi. Oğlu ertesi gün gelip de babasına, baba ben yine uzaklara gidip domuz ağıllarında çalışacağım demedi. Günahlarımızı itiraf ettiğimizde onlara sırt çevirdik demektir. Tanrı'nın söylediğinin aynısını söylüyoruz demektir. Günah kötüdür. Tanrı ondan nefret eder ve şimdi de siz nefret ediyorsunuz anlamına gelir. İtiraf sizinle babanız arasındaki bağlantıyı ve ilişkiyi düzeltmektedir. Yuhanna bunu şöyle anlatır. 1. Yuhanna 1. bölüm 10. ayet. Günah işlemedik dersek onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz. Tanrı'yı yalancı durumuna düşürmeyin. Neden Rab'be gidip yüreğinizi açmıyorsunuz? Ve başkasına söyleyemeyeceklerinizi ona anlatmıyorsunuz. Ona sorunlarınızı, günahlarınızı anlatın. Zayıflıklarınızı anlatın. İtirafta bulunun. Babanıza onunla paylaşlık içinde olup ona hizmet etmek istediğinizi söyleyin. Tanrı'nın kendisine geri dönen yolu da Tanrı'nın hazırlamış olması gerçekten muhteşemdir.
1. Yuhanna 2. bölümü için Tanrı gerçek sevgidir ismini verebiliriz. Bu bölüm küçük çocukların yani Rab İsa'ya iman edip onun aracılığıyla yeni doğuşa sahip olan kişilerin Tanrı'yla nasıl paydaşlık içinde yaşayabileceğini, onunla nasıl beraber olabileceğini anlatan önceki bölümün devamıdır. Yuhanna bize ancak ışıkta yani Tanrı'nın önünde yürüyerek onunla beraberliğiniz olabilir der. Ama ikinci olarak yapmamız gereken bir şey daha vardır. Günahlarımızı ona itiraf etmek. Işıkta yürüdükçe İsa Mesih'in kanının bizi arıtmaya devam ettiğini biliyoruz. Ama aynı zamanda şunu da biliyoruz ki daha kusursuz değiliz. Hayatımızda her zaman günah oluyor ve olacaktır da ancak bu günahlılığımızı ona itirafta bulunmamız gerektiğini de bilmeliyiz. İkinci bölümde Mesih'in bizi savunduğu konusuna da geliyoruz. 1. Yuhanna 1. bölüm 5. ayette Yuhanna'nın bildirisi şudur diye başlayan ayetin sonucunu bu bölümde göreceğiz. Bu bildiri neydi? Bu Tanrı'nın lütfunun cehenneme mahkum günahlıyı alıp Mesih'te sadece bir iman sonucu kurtarmasıydı. İsa Mesih'le birlikte mirasçı olacağı Tanrı ailesine getiren müjdesidir. Bu babaya olan beraberliktir ve önemli olan da budur. 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayette yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur diyor. Yuhanna Tanrı çocuğunun günah işlemesini istemez. Tanrı günah işlemememiz için bize yeterli desteği veriyor ama yine de biz kendi yapımızda kusurlu olduğumuz için bu kusurluluğa erişemiyoruz. Dikkatle okursak Yuhanna'nın bu mektubunun kesin ve belirli bir amaçla yazıldığını da görürüz. Amaç Mesih imanlısının günah işlememesidir. Mesih imanlısı günah işleyemez durumda yani kusursuz olsaydı bu mektubu yazmaya gerek kalmazdı. Tanrı bizim onun hoşuna gidecek tarzda sözüne itaat ederek yürümemizi ister. Yuhanna'nın bu ilk mektubu bir aile kavramını ele alarak yazıldı. Mektubun Tanrı'nın ailesinin ilişkilerine yönelik olduğunu sürekli aklımızda tutmalıyız. Bundan yine söz etmek istiyorum. Çünkü günahımızın toplulukları beden gerçeğini ve tüm inanların bedeninin bir parçası olduğunu çok vurgular. Evet bu doğrudur ve beden gerçeği Efeslilerin ana konusudur. Ve çok güzel bir konudur ancak artık daha da ileri gitmek ve aile gerçeğine gelmek durumundayız. Tanrı'nın ailesinde olduğumuzu ve ilişkilerimizin önemini bilmeliyiz. Göksel babamızla beraberlik içinde paydaşlığımız olduğunu çok iyi anlamamız gerekir. Yuhanna bu mektubunda imamlara çocuklarım diye hitap eder. Çocuklarım ya da yavrularım ilginç bir ifadedir. Eski Grekçe'de yeni doğmuşlar ya da yeniden doğmuş olanlar anlamına gelir. Bunları sizlere yazmamın nedeni günah işlememeniz içindir diyor Elçi Yuhanna. Bazıları günahsız kusursuzluğa ulaştığını iddia etse de hiçbirimiz henüz bu kusursuzluğa ulaşmadık. Bir toplantıyı anımsarım. Oradaki konuşmacı hiç kimsenin mükemmel olmadığını söylüyordu. Bir süre sonra heyecanla aranızda hiç mükemmel birini görmüş olan var mı diye sordu. Bir süre bir sessizlik oldu. Sonra arka sıralardan kısa boylu biri elini kaldırdı. Konuşmacı sordu, siz mükemmel birini gördünüz mü? Bu bey ayağa kalktı ve onu hiç görmedim ama hakkında çok duydum dedi. Kimdi? O eşimin ilk kocası. Eminim onun hakkında epey duymuştu ancak gerçek şu ki hiçbirimiz henüz bu mükemmelliğe ulaşmış değiliz. Yıllar önce yine başka bir konuşmacı birkaç günlüğüne geziye çıkan bir aileden söz ediyordu. Küçük kızlarını götürmek istemediler ve kızlarını 4 oğlu olan komşularına bıraktılar. Döndüklerinde küçük kız babasına şöyle dedi. Bu ailenin 4 oğlu var ve her akşam birlikte dua ediyorlar. Babası 4 çocuğu için dua ediyor. Babası bunu duymak güzel dedi. Baba o dua ederken Tanrı'nın onları iyi çocuklar yapmasını istiyor. Babası yine buna çok güzel dedi. Küçük kız biraz sessiz kaldıktan sonra ama baba Tanrı henüz bunu yapmadı der. Eğer kendimize karşı dürüst davranmak istersek Tanrı'nın bizi şu anda yeryüzündeki yaşamımızda kusursuz duruma getirmediğini, mükemmelleştirmediğini de kabul etmemiz gerekir. Çok kez sözü edilen bu günahsız kusurluğa henüz ulaşamadık. Yuhanna bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum der. Tanrı bizim günah içinde yaşamamızı istemez. Daha sonra da bu mektubun 5. bölümünde Yuhanna şöyle yazacaktır. 1. Yuhanna 5. bölüm 18. ayet. Tanrı'dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Bunun anlamı nedir? Tanrı'dan doğan kişinin hiç günah işlemediği değildir. Sürekli günah içinde yaşamadığıdır. İncil'de Luka 15. bölümde kaybolan bir oğlun öyküsü anlatılır. Bu öyküde oğul babasının evini bırakıp uzaklara gider ve orada tam bir günah ortamı içerisinde yaşar. Sonra oldukça kötü duruma düştüğünü anlayınca tövbe edip babasına dönmeye karar verir. Domuz çobanlığı yapmaktan, o günah ortamından, o günahlı yaşam tarzından vazgeçip babasına dönmüştür. Günahlı yaşamından tövbe ettiği zaman domuz ağılında kalmadı. Neden? Çünkü o bir oğuldu, domuz değildi. Vaiz 7. bölüm 20. ayette çünkü yeryüzünde hep iyilik yapan, hiç günah işlemeyen doğru insan yoktur der. Bugün şöyle diyebiliriz, gerçekten de kötü bir şey yaptığımı sanmıyorum. Peki iyi olanı yapıyor musun? Yakup diyor ki, Yakup 4. bölüm 17. ayetti. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Eylemle yani yaparak işlenebilecek günahların yanı sıra bir de gereken şeyi yapmayarak işlenebilecek günahlar da bulunur. Kutsal Söz bize diyor ki ışıkta yürümemiz gerekir. Işıkta yürürsek Tanrı'nın isteğinden ne denli uzakta olduğumuzu daha iyi görürüz. Tanrı'nın her samimi içten çocuğu onunla beraberlik ve paydaşlık içinde olmak ister. Ancak kendi içinde bilir ki böyle bir yaşam tam anlamıyla yaşanamaz. Yaşamımızda günah var ve günah ne denli küçük olursa olsun Tanrı'yla ilişkimizi bozacaktır. Büyük bir Tanrı adamı olan Süperci'nin bir gün karşıya geçerken yolda aniden durup dua ettiği söylenir. Yardımcısıyla yolun karşısına geçeceklermiş ama birden bu adam durup dua etmeye başlamış. Yolun karşısına geçen arkadaşı sormuş, birdenbire neden durdun? Arabaların birinin altında kalabilirdin. Süperjin ise dua ettim diye yanıt vermiş. Arkadaşı bu denli acil miydi diye sormuş. Evet öyleydi. Kurtarıcımla arama bir bulut girmişti ve karşıya geçmeden onu ortadan kaldırmak istedim diye yanıt vermiş. Birçok Mesih inanlısı yaşamlarında Tanrı'ya baş kaldırmakta üstüne üstlük de neden onunla beraberliklerinin olmadığını merak etmektedir. Bu gibi imanların bir şeyin farkına varmaları gerekiyor. Yeniden doğmuş ve Tanrı'nın çocuğu olmuş bir kişi günah işleyince kurtuluşunu, Tanrı çocuğu oluşunu yitirmez ama kurtuluş sevincini, esenliğini yitirir. Ve Elçi Yuhanna şöyle devam eder 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayetin devamında. Ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Burada Yuhanna Tanrı yerine baba der. Çünkü günah işlemiş olsak da Tanrı halen bizim babamızdır. Dolayısıyla kurtuluş insanın kendi iyi işleriyle gelmez. Tanrı'nın lütfundan dolayı bir armağan olarak iman edenlere sunulur, verilir. Bir şiir şunu şu şekilde dile getirir. Yaşamadığım bir yaşam üzerine, ölmediğim bir ölüm üzerine, tüm sonsuz yaşamımı, başka birinin yaşamı ve ölümü üzerine yerleştirdim. Bitti, gerçekten bitti her zerresi. Ey günahlı, işte ihtiyacını duyduğun her şey oldu bitti. Söyle bana, öyle değil mi? Bitmiş bir işe herhangi bir ek yapamazsınız. Kurtuluş için gereksinim duyduğunuz tek bir şey vardır, bu da Mesih'in yapmış olduğudur. Bununla birlikte eğer onunla paylaştığımız olacaksa bir başka şeyi daha fark etmeliyiz. 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayette ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur der. Yani İsa Mesih bizi babanın önünde savunacaktır. Kim savunur? Doğru, adil olan İsa Mesih. Savunucu yani yardımcı yasal bir terimdir. Her gerek duyduğumuzda yanımıza gelip bize yardım edecek olan birisi anlamına gelir. Harika bir göksel babamız var ve günah işleyince kurtuluşumuzu yitirmeyiz. Ancak öyle biri var ki o yitirmemizi ister. Bu da şeytandır. Şeytan kardeşlerimizi suçlayandır. Vahiy 12. bölüm 10. ayette onun bizi Tanrı'nın önünde gece ve gündüz suçladığını okuruz. Şeytan orada Tanrı'nın tahtının yakınındadır ve bizi suçlamaktadır. Eyüp peygamberi nasıl suçladığını anımsarsınız. Tanrı'ya şöyle demişti. Eğer ona saldırmama izin verirsen onun ne kadar zayıf olduğunu sana gösteririm. Bu durum bize olunca Rab İsa Mesih bizi savunan kişi olarak olaya el koyar. O bizim için öldü. Ancak suçlayıcı halen suçlama işinden vazgeçmez. Yine aynı yerindedir ve bazıları bundan rahatsız. Bununla birlikte savunucu suçlayıcıdan çok daha güçlüdür. Yine bir şiir bunu şu şekilde ifade eder. Suçlayıcının gürlediğini duyuyorum. Yanlış davranışlarımdan dolayı. Onları iyi biliyorum ama egemen Rab hiçbirini görmez. Çok olan günahları sayarak suçlasa da dinlemeyen düşman Tanrımız reddeder her suçlamayı. Çünkü yanıtlamıştır Mesih kanıyla bu suçlamaları. 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayette o günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır der. O günahlarımızın giderilmesini sağlayan bağışlatan kurbandır. Bağışlatan kurban için burada kullanılan sözle Romalılarda kullanılan söz farklıdır. Romalılarda Mesih'in merhamet koltuğu olduğu yani Tanrı'yla insanın karşılaştığı yer kastedilirken buradaki anlamı ise kefarettir, kurtulmalıktır. Günahların acı çeken başka bir tarafından ödendiği gerçeğidir. Mesih benim için araya giren savunucudur, kurtulmalığımdır. Yuhanna'nın kim tövbe ederse ya da günahlarını itiraf ederse onun savunucusu olur demediğine dikkat edin. Ne de birisi günahlarından arınmak için belli bir tören uygularsa onun savunucusu olacaktır demez. Onun dediği eğer birisi günah işlerse onun babanın yanında olan bir savunucusu olduğudur. Biz söylediğimiz kötü bir sözden dolayı pişmanlık duyup tövbe etmeden önce ve hatta o kötü düşünce kafamızda oluştuğu anda ya da o kötü eylemi yaptığımız anda İsa Mesih orada Tanrı'nın tahtında bizi temsil eder ve elbette şeytan da bizi suçlamaya çalışır. Sonra ise Mesih sadık savunucusundan ötürü kutsal ruh bizi ikna eder ve günahlarımızı babaya itiraf ederiz. Önce de söylediğim gibi itiraf etmek demek Tanrı'nın baktığı şekilde duruma bakıp günahlarımızı görmek ve onun günah olduğunu itiraf etmektir. Tanrı'nın samimi bir çocuğu babayı her zaman hoşnut etmek ister ve bunu aklından çıkartmaksızın yaşamını sürdürür. Mezmur yazarı 139. Mezmur 23 ve 24. ayetlerde şöyle der. Ey Tanrı yokla beni. Tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda. Doktor Harry Ironside, Tanrı'nın kendi evinde olan bir olayla ilgili istediği itiraf şeklini şöyle betimler. Onun bir gün oğullarından biriyle bir sorunu olur ve üst kata yollayıp yaptığı yanlışı itiraf edene kadar yemek için aşağıya inmemesini söyler. Oğlu ise hiçbir şeyi kabul etmez. Sonunda oğlu babasını yukarıya çağırıp aşağıya yemeğe inip inemeyeceğini sorar. Babası bu sana bağlı der. Oğlu ise şöyle der. Eğer yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorsan özür dilerim. Babası bu yeterli değil diye yanıtlayıp aşağı iner. Daha sonra çocuk onu tekrar yukarıya çağırır ve şöyle der. Hem annem hem sen yanlış bir şey yaptığımı düşündüğünüze göre sanırım yaptım. Yemeğe gelmek istiyorum. Babası tekrar bunun yeterli olmadığını söyler ve aşağıya iner. Bir süre sonra çocuğun ağladığını duyar. Oğlu şöyle der. Baba biliyorum ben hata yaptım. Ne olur beni bağışla. Sonra çocuk aşağı iner ve ailece güzel bir yemek yerler. Çünkü ilişkileri düzelmiştir. Eğer sen de Tanrı'nın bir çocuğuysan, Tanrı'nın ailesine aitsin demektir ve o seninle beraberlik, ruhsal paylaşlık içinde olmak ister. İzlemek istediğin kurallar beni fazla ilgilendirmiyor. Belki de izleyeceğin bazı kurallar sayesinde senin bir Mesih inanlısı olarak yaşamını sürdüreceğini düşünüyorsun. Oysa Tanrı senin programlanmış bir bilgisayar olmanı istemez. O seni öyle yaratmadı. O seni böyle yapmaya çalışmıyor. Sen özgür bir iradeye sahip olmakla birlikte onun ailesinin bir üyesisin ve o seninle iyi bir ilişki içinde olmak ister. Onunla başka hiç kimseyle konuşamayacağımız kadar özgür konuşabiliriz.